5. Nizam-ı Cedid, Yeni Düzen İslahatı. 3. Selim'den önce yapılan yeni düzen hareketleri. Osmanlı İmparatorluğu, Kanuni Sultan Süleyman'ın son yıllarından itibaren çökme devrine girmişti. Kanuni'den sonra gelen hükümdar ve sadrazamlardan bir kısmı imparatorluğu çökmeden kurtarmak için gayret sarf ettiler. 17. yüzyılda Genç Osman 1622, 4. Murat 1631-1640 ve Köprülü ailesinden gelen vezirler yaptıkları islahatla imparatorluğa eski kuvvetini vermek istediler. Genç Osman'dan madası bu işte muvaffak oldular. Fakat yapılan islahatta Osmanlı İmparatorluğu'nu müesseseleri ve dünya görüşüyle geride bırakmaya başlamış olan Batı medeniyetinin tesiri yoktu. Islahat yapanların bir tek gayesi vardı: bozulan düzeni kuvvete dayanarak tekrar kurmak. Bu bakımdan 18. yüzyılın islahat çalışmaları disiplinsel karakter taşır. Bu çalışmalar, islahata girişenlerin gösterdikleri şiddet derecesinde muvaffak olmuş ve onların mukadderine bağlı kalmıştır. Nitekim ıslahatçılar öldükten sonra imparatorluk tekrar ıslaha gerekli duruma düşmüştür. 18. yüzyıldan başlayarak Osmanlı İmparatorluğunda Batı medeniyetinin tesiriyle bazı ıslahat hareketlerinin yapıldığı görülür. Bu hareketler 3. Selim devrine gelinceye kadar aşağıdaki konaklardan geçerek gelişmişlerdir. Lale Devri. Osmanlı tarihinin 18. yüzyılın ilk yarısına rastlayan bölümünde bir lale devri vardır. Bu devrin eskiden yapılan açıklamaya göre manasız eğlence veya lüzumsuz bir israf devri olduğuna inanmak gerekiyor. Yeni bazı aydınlarımızsa lale devrinin Türk sanatında bir rönesans olduğunu ileri sürüyorlar. Her iki açıklamada da kabartma vardır. Gerçekte lale devri her şeyden önce yeni bir yaşama anlayışının ifadesidir. Nedim, gülelim, oynayalım, kâm alalım dünyadan mısrağı ile bu anlayışı gösterir. Lale, yeni zihniyetin sembolünden başka bir şey değildir. Hayat ve tabiatla insanın barışmasını ifade eder. Eğer lale devrinde yalnız yaşamak, güzel yaşamaktan başka bir şey düşünülmeseydi, bu devir epiküriyen olup kalırdı. Halbuki lale devri, güzel sanatların ve tefekkürün de kutsal sayıldığı ve insanı yücelten bu iki branşın beraber geliştikleri devirdir. Devrin bütününde Avrupa tesirlerinin de olduğu kesin bir gerçektir. 18. yüzyıla kadar komşu olmalarına rağmen birbirlerine yalnız düşman nazarıyla bakan Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa, bu yüzyılın ilk yarısında birbirlerini tanıma gereği duymuşlardır. Damat İbrahim Paşa'nın Paris'te sefarete yolladığı 28 Çelebi Mehmet'e verdiği talimatta Fransa'nın Vesait-i Umran ve maarifine dahi layıkıyla kesbi ittila ederek kabili tatbik olanlarının takriri ifadesi vardır. Osmanlı elçisi bu elçiliğinden bugün bile zevkle okunan bir sefaretname ile dönmüştür. Gezdiği, gördüğü yerlerin bir nevi fotoğrafı karakterini taşıyan bu sefaretname, Osmanlılar için batıya açılmış ilk penceredir. Elçinin Paris seyahatinin bir başka neticesi de beraberinde götürmüş olduğu oğlu Sait Mehmet Efendi'nin oradan aldığı ilhamla İstanbul'da ilk Türk matbaasının kurulmasına çalışması olmuştur. Matbaa, batıdan aldığımız ilk teknik araçtır. Lale devri Osmanlı İmparatorluğunda tercüme devrinin de bir dereceye kadar başlangıcıdır. Damat İbrahim Paşa'nın emri üzerine şair Nedim, Müneccimbaşı tarihiyle Ayni'nin 5 ciltlik tarihini Arapçadan Türkçe'ye çevirdi. Bir taraftan kendi adamlarımız Batı tesirlerini memleketimize taşırlarken, diğer taraftan da Avrupa devletlerini memleketimizde temsil eden elçiler, bu tesirlerin derinleşmesine çalışmışlardır. Nitekim Lale Devri'nde İstanbul'a gelen elçilerin beraberlerinde alimler, edipler ve ressamlar getirdikleri bilinmektedir. Osmanlı devlet adamlarının bu batılılara verdikleri ziyafetlerde onlarla bir fikir değişimi yaptıkları muhakkaktır. Lale Devri büyüklerinin portrelerini yaptırmaları taassubun yumuşamaya başladığına bir belirtidir. Elçilerin beraberinde devlet adamlarına verilmek için getirdikleri hediyelerin de Doğu ile Batı arasındaki uçurumun doldurulmasına hizmet ettikleri açıktır. Bu hediyeler arasında vazo, saat, değerli mobilya, bitki ve çiçek gibi insanın daima temasta bulunduğu cana yakın şeyler vardı. Eğer Lale Devri'nde Avrupa ile başlayan bu yakınlaşma devam etseydi, hiç şüphesiz Osmanlılar, Batılıların müsbet tesirlerini çok çabuk kabul edeceklerdi. Fakat patronu Halil isyanıyla 1730'da Batılılaşmak yolunda ilk küpür hasıl oluyor. Bununla beraber patronanın ancak bir yıl kadar süren zorbalığından sonra başlayan ve 3. Selim'e kadar devam eden devirde Batı tesirleri başka kanaldan ve başka şekilde Osmanlı İmparatorluğu'na sızmaya devam ettiler. 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamid'in ıslahat çalışmaları 1730-1789. 1. Mahmut devrinde 1730-1745 aslı Fransız olan Avrupa'da askerlik alanında ün kazanmış bulunan de Bonneval, İslamlığı kabul ederek Osmanlı hükümetinin hizmetine girmişti. İsmini, kostümünü ve inanını değiştiren bu kişi kafa itibariyle Avrupalı kalmış, kendisine verilen ödevleri de Avrupalı kafasıyla başarmıştır. Komutanlığına atandığı humbara ciğerlerini yetiştirmek için düzenli talimler, harp oyunları yaptırarak kendi deyimine göre Alman ve Fransız alaylarının özenecekleri bir seviyeye onları vardırmıştır. Türk askerlerinin yüksek kabiliyetlerine inanmış ve mahir bir general bu askerle dünyayı bir kutuptan diğer kutba kadar aşar diyen de Bonneval, Türk ordusunun Avrupalılara üstün gelmesi için onların metotlarını ve silahlarını almak gereğini ileri sürmüş ve bu hususta birçok raporlar kaleme almıştır. Avusturya ve Rusya'ya karşı başlayan ve 1739'da Belgrad Muahedesi ile son bulan harpte, Humbaracı Ahmet Paşa ismiyle anılan de Bonneval, her ne kadar orduda önemli ödev görmemişse de devamlı olarak planları ve raporlarıyla ordunun yönetiminde tesir yapmıştır. Başına kavuk geçirmiş bir batılı vasıtasıyla Osmanlı ordusuna geçen bu Avrupa tesiri sürekli olmamıştır. De Bonneval'in ölmesinden çok sonraları 3. Mustafa zamanında bir Macar beyzadesi Baron de Tott, Bonneval'in izinden yürümeye başlamıştır. 18. yüzyılın ikinci yarısında tahta geçen padişahların açık düşüncelilerinden olan 3. Mustafa 1757-1773, devletin içine düştüğü kötü durumu kavramışsa da bu durumun düzelebileceğini ümit etmeye cesaret edememiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun sürekli yenilgi ve gerilemesinin ilk sebebini örgütleri bozulmuş olan Yeniçeri ordusunda bulan padişah, bu ordunun da düzene sokulabileceğine inanmadığını oğlu Selim'e söylemekten çekinmemiştir. Bu kadar kötümser bir psikolojide olmasına rağmen 3. Mustafa, battal kalmamış, Batı tesirlerini orduya girdirmekte büyük bir enerji göstermiştir. Padişahın bu yolda yardımına başvurduğu kişi Baron de Tott olmuştur. Aslen Macar olan Tott, Fransa hükümeti tarafından bir doğu seyahatine memur edilmiş, bir aralık Kırım'da Tatarlar yanında kaldıktan sonra İstanbul'a gelmişti. Padişahın hizmetinde bulunan bir İtalyan doktorun aracılığıyla 3. Mustafa'ya bağlanan Tott, gücünün yettiği kadar Osmanlı ordusuna Batı tesirlerini girdirmeye çalışmıştır. 3. Mustafa'nın topçu sınıfını teşkilatlandırmak arzusuna uyarak Tott, bu hususta bir talimatname yapmış ve ilk partide ayrılan 600 topçu neferini kağıthanede Avrupa usulünde talim ettirmeye başlamıştır. Suratçı ismini alan bu erlerin talimlerinde birçok defalar padişah da bulunmuş ve beraberinde bazen de oğlu Selim'i bulundurmuştur. Baron de Tott, topçular yetiştirmekle kalmamış, tophaneyi ıslah ederek yeni biçimde toplar döktürmüştür. Bu pratik işlerin yanında nazariyata da yer vermesi gereğini duyan padişahın isteği üzerine Mühendishane-i Bahri-i Hümayun kurulmuş ve Tott burada öğretime başlamıştır. Öğrencileri arasında birçok sakallı insanların bulunmuş olmasından Tott hatıratında takdir ve iftiharla bahseder. 3. Mustafa yalnız askerlikte yenilik sağlamakla kalmamış, tıpla astronomiye merakı yüzünden bu alanlarda da Batı tesirlerinin memlekete girmesine çalışmıştır. Fransız elçisi Vergen vasıtasıyla Paris İlim Akademisi'nden Lalande'a birçok astronomi kitapları sipariş ettirilerek İstanbul'a getirtildiği gibi aynı kanaldan 8-9 yaşında iç uzuvları balmumundan yapılmış bir çocuk iskeleti getirilmek için de teşebbüslere girişilmiştir. Bundan mada birçok tıbbi eserler de Türkçe'ye çevrilmiştir. Bilim alanındaki çalışmalarıyla uyanık bir padişah gibi görünen 3. Mustafa, Avrupalıların muvaffakiyetlerinde yıldızların tesirleri olduğuna inanmıştı. Avrupa'da Fransa, İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya arasında geçen 7 sene harpleri arasında 1756-1763 en küçük devlet olan Prusya'nın kazandığı zaferlerden hayrete düşmüş, Frederick'in muvaffakiyetinde olayları önceden görüp haber veren müneccimlerin tesir yaptığına inanmıştı. Bu inanın zoruyla Ahmet Resmi Efendi'yi elçilikle Prusya kralı yanına yollamış ve ondan 3 müneccim istemişti. Frederick'in Ahmet Resmi Efendi'ye cevabı şu olmuştur: İyi bir orduya sahip olmak, barış zamanında harbe hemen girebilecek bir şekilde onu talim ettirmek, hazineyi dolu tutmak. İşte benim 3 müneccimim. Bunlardan başka müneccim yoktur. Dostumuz padişaha böylece bildirmenizi rica ederim. Frederick'in bu nasihatlerinin 3. Mustafa üzerinde tesir yaptıkları padişahın gördüğü işlerden anlaşılmaktadır. 3. Mustafa iyi düşüncelerine rağmen geniş bir ıslahat planı hazırlayıp yürütmemiş ve 1768'de başlayan Osmanlı-Rus seferinin Osmanlılar için bir felaket hali almasının önüne geçememiştir. Türk-Rus harbinin 1768-1774 karakteri ve sonuçları Osmanlı Devleti'nin düştüğü acıklı durumu dünyaya göstermiştir. Bu harplerden alınacak derslerle bozulan teşkilata bir düzen vermek gerekirken devlet adamları ilk anlarda harp yorgunluğu çıkarmak yolunu tuttular. 2 yıl sonra Baron de Tott İstanbul'dan gitti ve arkasından Surat Topçuları sınıfı kaldırıldı. Osmanlı ordusunda hizmet görmek için Baron de Tott'un oyuyla getirtilmiş bulunan birkaç yabancı uzman da gördükleri ilgisizlik yüzünden faydasız bir şekilde çalışmalarına devam ettiler. Fakat Sadrazam Halil Hamit Paşa işlerin böyle gidemeyeceğini anladı. Padişahın da onamasıyla ordunun öğretimine ve teknik bakımından olgunlaşmasına dikkat çekti. Devrinde yapılan önemli işler arasında bir istihkam mektebi veya mühendis açılması vardır. Bundan başka Fransa'dan kara ve deniz kuvvetlerimizle kalelerimizi ıslah için çok sayıda uzmanlar getirtildi. Osmanlı hükümetinin hizmetine yabancıları kabul etmeye başlaması, Avrupa'da şöhret kazanmış generallerden birçoğunda çalışmak için Türkiye'ye gelmek hevesini uyandırdı. Bunlar birçok projeler ve planlar yollayarak Türk ordusunda çalışmaya istekli olduklarını bildirdilerse de Babali hiçbirini kabul etmeyerek muhtaç olduğu elemanları Fransız elçiliği vasıtasıyla getirtmeye devam etti. Bu ıslahat teşebbüsleri Halil Hamit Paşa'nın 1. Abdülhamit'e karşı bir hükümet darbesi hazırlamakla itham edilerek yerinden atılmasına kadar sürdü. Bununla beraber Paşa'nın yürümüş olduğu ıslahat yolunda 1. Abdülhamit'ten sonra bizzat 3. Selim yürüdü. 3. Selim devrinde yapılan ıslahat Nizam-ı Cedid adıyla tarihe geçti. 3. Selim'in ıslahat hakkında düşünceleri. İslahat düşüncesi 3. Selim için bir baba mirasıydı. Babasının padişahlığı sıralarında Selim henüz 10 yaşındaydı. Bu küçük yaşına rağmen imparatorluğun içinde bulunduğu kötü durumu anlamıştı. Babası 3. Mustafa'nın başarmak istediği ıslahatın muvaffak olmasını can ve gönülden istiyordu. İnceleme gezilerinde kendilerine refakat ediyor ve çok kere devlet işlerini onunla tartışmaya bile girişiyordu. 3. Mustafa Osmanlı-Rus harbinin sonlarına doğru ölünce 1. Abdülhamit tahta, Selim de veliahtlığa geçti. Sarayın kafes adı verilen dairesinde Selim, ıslahat fikirlerini olgunlaştırmakla uğraştı. Zaten babası ölürken bu fikirlerden ayrılmamasını ve padişah olunca herhalde ıslahat hareketlerine girişmesini vasiyet etmişti. Şu halde ıslahat düşüncesi kendisi için bir baba terbiyesi olduğu kadar bir baba mirasıydı. 1. Abdülhamit ihtiyardı. İyi niyetli olmasına rağmen köklü bir yenilik kendisinden beklenemezdi. Selim, devletin gelişmesini babasının ıslahat çalışmaları istikametinde göremediği için devleti âliyeye bu rehavet neden iktiza ediyor? Ben şimdi saltanatta olsam işler başka türlü olurdu demekten kendini alamıyordu. Selim'e yaklaşmaya muvaffak olan kimseler arasında kötümser olanlar vardı. Bunlar dünyanın kötülüğünden, imparatorluk işlerinin düzelmez hale düştüğünden bahsederlerdi. Selim'in bu kötü görüşlere karşılığı daima şu idi: ölümden gayrı her hastalığa ilaç bulmak mümkündür. Bu realist görüş onu daha veliahtlığında çalışmaya sevk etti. Avrupa'nın ileriliğine ve üstünlüğüne inanıyordu. Fakat bu inanç bilgiden çok duyguya dayanmaktaydı. Şu halde her şeyden önce Avrupa'yı tanıması gerekiyordu. Fransız elçisiyle temasa geldi. Güvendiği adamlarından İshak Bey'i Fransa'ya göndermek hususundaki tasavvurunu ona açtı. Elçinin yardımıyla İshak Bey'i Paris'e gönderdi. İshak Bey'in ödevi 3. Selim'in mektuplarını Fransa kralına götürmek, bundan başka Avrupa hakkında padişaha bilgi vermekti. İstenilen bilgi şuydu: Avrupa devletlerinin birbirleriyle geçimleri, kara ve deniz harplerine dair yeni metotlar, kârhaneler, atölyeler, tersaneler hakkında bilgi. Fransa kralı İshak Bey'i ve Selim'in mektuplarını iyi karşıladı. Verdiği cevapta veliahta, harp hakkında olsun, ileride yapmayı tasarladığı ıslahat hakkında olsun değerli nasihatler sıkıştırdı. Selim nasihatlara kızdı. Fakat bu nasihatlardan ve İshak Bey'in Avrupa hakkında yetiştirdiği bilgiden faydalanmaktan uzak kalmadı. Bu mektuplaşma henüz ham durumda olan ıslahat düşüncelerinin olgunlaşmasına pek çok yaradı. Bu sebepledir ki 1. Abdülhamit öldüğü vakit onun yerine padişah olan 3. Selim, derhal devrine isim olarak verilecek olan Nizam-ı Cedid ıslahatına girişti. Nizam-ı Cedid tarifi ve planı. Nizam-ı Cedid, terim olarak ilk defa Fazıl Mustafa Paşa tarafından imparatorluğa verilen iç düzen için kullanılmıştır. Fakat Fazıl Mustafa Paşa'dan 3. Selim'e gelinceye kadar bu terime Osmanlı tarihinde rastlanmamaktadır. 3. Selim devrinin başlarında Viyana'ya olağanüstü elçi olarak gönderilen Ebubekir Ratıp Efendi, Avusturya'nın örgütleri ve siyaseti hakkında yazmış olduğu bir yazmada Avrupa'da mevcut idare düzenini Nizam-ı Cedid diye göstermektedir. Keza Fransa ihtilalinin neticesinde krallığın yıkılmasını müteakip kurulan yeni rejim de Osmanlı Devleti'nde Fransa Nizam-ı Cedid'i diye kabul edilmiştir. Bütün bu açıklamalardan da anlaşılıyor ki Nizam-ı Cedid, Osmanlı İmparatorluğu'nda mevcut bir idare rejiminin yerine yenisinin konulması manasına alınmaktadır. 3. Selim'in ismiyle beraber olarak kullanılan Nizam-ı Cedid, şimdiye kadar geniş ve dar manada olmak üzere iki şekilde tarif edilmiştir. Dar manada Nizam-ı Cedid, 3. Selim devrinde Avrupa usulünde yetiştirilmek istenen talimli askeri anlatır. Geniş manada Nizam-ı Cedid ise 3. Selim'in Yeniçerileri kaldırmak, ulemanın nüfuzunu kırmak, Osmanlı Devleti'ni Avrupa'nın ilim, sanat, ziraat, ticaret ve medeniyette yaptığı ilerlemelere ortak yapmak için giriştiği yenilik hareketlerinin bütünüdür. Bu tariflerden ikincisinin daha doğru olduğu, Nizam-ı Cedid hakkında bundan sonra verilecek bilgiden de anlaşılacaktır. 3. Selim, ıslahat düşüncelerini Rusya'da Büyük Petro'nun yaptığı gibi geliştiremezdi. Osmanlı Devleti'nin bünyesi, Petrovari bir yolun tutulmasına başlıca engeli teşkil ediyordu. Petro, Rusya'nın başına geçtiği vakit silik örgütlerle idare edilen bir millet buldu. Bu örgütler, devletler arası münasebetler neticesinde esaslı hiçbir sınavdan geçmemişlerdi. Bundan başka Rus milleti Hristiyan olduğu için Petro'nun Batı'nın Hristiyan medeniyetinden faydalanması büyük güçlüklere rastlayamazdı. Halbuki Osmanlı Devleti örgütleri ve zihniyetiyle Batı'nın Hristiyan medeniyetinden tamamen farklıydı. Üstelik yakın çağlar tarihinde bu medeniyetin belli başlı önder devletlerle yaptığı çarpışmalarda üstün gelerek şan ve şevket burcundan geçmiş bulunuyordu. Bu bakımdan Osmanlı İmparatorluğu'nun İslam kurallarını bırakarak Hristiyan Avrupa'nın kurallarını benimsemesi çok güç bir işti. İşlerin güçlüğü mazide kurbanlar verilmesiyle de anlaşılmış bulunuyordu. 3. Selim, Nizam-ı Cedid'i programlaştırırken bu ciheti göz önünde tuttu. İslahatın selametini sağlamak için onu bir şahsın değil, devletin malı yapmak istedi. Bunun için de ilk iş olarak devlet adamlarını ıslahat hakkındaki düşüncelerini layihalarla belirtmelerini ferman buyurdu. 1792. Layihalardan devlet adamlarının ıslahat hakkındaki düşünceleri, ıslahatın istikameti ve ıslahatı gerçekleştirecek ekibin üyeleri de kolayca anlaşılacaktı. Padişahın emri üzerine başta sadrazam olmak üzere 22 devlet adamı layiha sundular. Bunlardan 20'si Türk, ikisi de Osmanlı hizmetinde bulunan Avrupalı Hristiyandı. Türklerden belli başlı simalar, Sadrazam Koca Yusuf Paşa, Südur'dan Veli Efendizade Emin, Defterdar Şerif Efendi, Tatarcık Abdullah Efendi, Çavuşbaşı Efendi, Enveri Efendi'ydi. İki Hristiyana gelince bunlardan biri Türk ordusunda hizmet gören Bertrand adında bir subay, diğeri de İsveç elçiliği memurlarından meşhur Dohson idi. Layihaların yazılması emredildiği zaman ordu henüz Silistre sahrasında bulunuyordu. Devlet adamlarının bir kısmı ordudaydı. İstanbul'da olanların da hemen hepsi ordunun durumuyla yakından ilgili bulunuyorlardı. Avusturya ile harp henüz bitmişti. Rusya ile de mütareke görüşmeleri yapılmaktaydı. Binaenaleyh devlet adamları harbin kuvvetli tesiri altında bulunuyorlardı. Bu tesir kendisini layihalarda gösterdi. Hemen bütün layihaların ağırlık noktasını asker alanında ıslahat teşkil ediyordu. Fakat bu ıslahat nasıl yapılmalıydı? Bu sualin cevabı üzerinde görüş birliği yoktu. Üç yol tavsiye edilmekteydi. 1. Yeniçeri Ocağı ve diğer asker ocakları Kanuni Sultan Süleyman devrindeki kanunnamelere göre düzenlenmelidir. 2. Yeniçeri Ocağı ile diğer ocaklara Kanuni Sultan Süleyman kanunnameleri icaplarındandır diyerek Frank eğitim ve öğretim usulleri ve silahları kabul ettirilmelidir. 3. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması veya ıslah edilmesi mümkün olamayacağından bu ocak bir kenara bırakılarak yanında Frank esaslarına göre yeni bir ordu kurulmalıdır. 1. ve 2. yolu tavsiye edenler muhafazacı, 3. yolu tavsiye edenlerse devrimciydiler. Muhafazacıların esas düşünceleri şuydu: Kanuni Sultan Süleyman devrine gelinceye kadar bizim askerlerimizde kudret ve kuvvet ve komutanlarımızda harp sanatına dair esaslı bilgi vardır. Bu sebepledir ki bu kadar memleket aldık. O zamanlar Frank askeri harp bilmezdi. Kanun ve nizamları yoktu. Frank kralları bunları bizden öğrendiler. Şu halde biz eski kanunlarımızı yürürlüğe koyarsak ordumuzu düzene koyabiliriz. Muhafazacılardan Tatarcık Abdullah Molla bu düşünceye aşağıdaki değişiklikle katılıyordu. Yeniçeri Ocağı Kanuni Sultan Süleyman zamanında olduğu gibi itibar görmeli ve eski kanunlarına saygı gösterilmelidir. Bu sağlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman kanunnamesidir diye Hristiyan devletlerinin harp sanatında kabul etmiş oldukları usuller alınmalıdır. Devrimciler muhafazacıların bu düşüncesine iştirak etmiyorlar ve şu teklifi ileri sürüyorlardı: devletin kanunnameleri zamanla bozulmuş ve ortaya birçok fesatlar çıkmıştır. Bu fesatların kaldırılması devlet kuvvetiyle olabilir. Halbuki eski kanunnameleri canlandırmak devlet için bir kuvvet değildir. Çünkü bu kanunnameler zamanın ihtiyaç ve icaplarına uymaz. Şu halde yeni esaslara dayanan yeni tedbirler düşünmek gerektir. Mevcut asker ocaklarını ıslah etmeyi düşünmek bir kurtuluş çaresi değildir. Çünkü bu ocaklar hiçbir suretle istenilen şekilde ıslah edilemez. Mesela bugün Yeniçeri olmak için Yeniçerilik haklarından faydalanmayı sağlayan ve bir nevi maaş cüzdanı olan esame elde etmek kâfi gelmektedir. Çiftçiler, esnaf ve daha başka iş güç sahipleri şu veya bu şekilde ve çok kere parayla esame satın alarak Yeniçeri sıfatını kazanmaktadırlar. Meslek ve çoluk çocuk sahibi olan bu gibi kimselerin talim ve terbiyeyle uğraşacak vakitleri olmadığı gibi, aile ve işlerini bırakarak harp yapmaya ne istek ne de hevesleri vardır. Bu itibarla Yeniçeri Ocağı ortada mevcut Yeniçerilik ulufesinin yenmesi için heyulası kalmış, ruhu ve karakteri ise kaybolmuş bir örgüttür. Yeniçeri erliği ve subaylığı devlet için bir hizmet işi olmaktan çıkmış, kişinin özel menfaatini sağlayan bir iş haline almıştı. Binaenaleyh Avrupa eğitim usulleri alınarak mevcut asker ocaklarının dışında en az 13 bin kişilik bir ordu kurmak gerektir. Padişah bu muhafazacı ve devrimci düşüncelerden birisini seçmek zorunda kalınca ikincisini seçti. Ve bu düşünceyi iyice benimsemiş gençlerden bir ıslahat ekibi kurdu. Ekibin başında İsmail Paşazade Es-Seyyid İbrahim İsmet Efendi vardı. Padişah ve İbrahim İsmet Efendi, ıslahat yolunda icap ederse canlarını feda edinceye kadar çalışacaklarına dair yemin ettiler. Bundan sonra Nizam-ı Cedid'in 72 madde üzerinde tafsilatlı bir programı tertip edildi ve ilk olarak askerlik alanında yenilik yapılması kararlaştırıldı. Askerlik alanında yenilik şu belli başlı maddelerde yapıldı. 1. Mevcut asker ocaklarının düzenlenmesi. 2. Avrupa usulünde yeni bir ordu kurulması. Nizam-ı Cedid askeri. 3. Savaş teknik müesseselerinin düzenlenmesi. Mevcut asker ocaklarının düzenlenmesi. Durumları ne olursa olsun mevcut asker ocaklarını derhal kaldırmak ve yerlerine yenilerini kurmak imkansızdı. Çünkü böyle bir iş için devletin dayanacağı herhangi başka bir kuvvet de yoktu. Bu sebeple 3. Selim bir taraftan Avrupa usulünde bir ordu hazırlarken diğer taraftan da mevcut ocakları mümkün mertebe düzenlemeyi faydalı gördü. Yeniçeri Ocağı için haftada birkaç gün eğitim ve öğretim mecburiyeti kondu. Kumbaracı, lağımcı, arabacı ve topçu ocakları için yeni kanunnameler kaleme alındı. Bu kanunnamelere göre adı geçen ocaklar ordunun teknik sınıflarını teşkil edeceklerdi. Ocaklara rica, şefaat ve iltimasla er alınmayacak, erler evlenemeyecek, erlerin ve subayların terfilerine, sanatlarında gösterecekleri bilgi ve kabiliyet esas teşkil edecek, bunun içinde hendese ve ateş sanatı bilgisiyle savaş eğitim ve öğretimi kendileri için mecburi olacaktı. Avrupa usulünde yeni bir ordu kurulması, Nizam-ı Cedid askeri. Avusturya ve Rusya ile barış imzalanmasından sonra Koca Yusuf Paşa orduyu Hümayun'la İstanbul'a döndüğünde beraberinde birkaç Avrupalı subay getirmişti. Bu subaylar Levent çiftliğinde az sayıda ere askerlik öğretmeye memur edildiler. Böylece talimli askerin çekirdeği kurulmuş oldu. Bundan sonra talimli asker işleriyle uğraşmak için talimli asker nezareti kuruldu. Padişah Nizam-ı Cedid'in başlı başına bir askeri ocak olmasını ve buna Yeniçerilerden genç olanların girmesini istedi. Yeniçeriler reddettiler. Devlet adamları Yeniçeri Ocağı'nın dışında bağımsız bir asker ocağının kurulmasını çok tehlikeli buldular. Yeniçerilerin kıskançlık sebebiyle isyan ederek bütün planları altüst etmeleri ihtimali vardı. Bu düşüncelerin sevkiyle Nizam-ı Cedid Bostancı Ocağı'na bağlı Bostancı tüfekçisi olacağı şeklinde kuruldu. Bundan sonra ocağın nizamnamesi ve kadrosu yapıldı. Nizam-ı Cedid askeri 12 bin kişiden ibaret olacaktı. Bunun 1600'ü İstanbul'da, geri kalanı Rumeli ile Anadolu'nun türlü yerlerinde imkanlara göre 800 veya 1500 olarak yetiştirilecekti. Evvela İstanbul'daki 1600 kişinin eğitim ve öğretimine başlanacaktı ve 12 bölükten bir orta kurulacaktı. Nizam-ı Cedid ocağının güvenliğini sağlamak da önemli bir işti. Bunun için Yeniçeri ordusuyla halkın sempatisini veya hiç olmazsa tarafsızlığını temin etmek lazım geliyordu. Halk bu Nizam-ı Cedid de kim oluyor dememeli, onu lüzumlu ve faydalı bulmalıydı. Bu maksadı temin etmek için devlet propaganda yapmaya mecbur oldu. Rusların boğazları alarak İstanbul'un su bentlerini zapt etmeleriyle başkente sahip olmak hususunda projeleri olduğu sözleri ortaya çıkartıldı. Böyle bir olay yer alsa ne olacaktı? Osmanlı askerlerinin kimi Anadolu'da çift ve çubuğu ile uğraşmakta, kimisi de İstanbul'da esnaflığı ile meşgul olmaktaydı. İstanbul'u savunmak için gereken askeri bulmak en az 2 aya ihtiyaç gösteriyordu. İşte Levent çiftliğinde talimli asker bulundurulması sadece İstanbul'un başına gelebilecek böyle bir tehlikeyi önlemek içinmiş gibi gösterildi. Padişah, Nizam-ı Cedid askerinin yetiştirilmesiyle çok yakından ilgilendi. Sadrazamla diğer devlet adamlarını da elinden geldiği kadar ilgilendirmeye gayret sarf etti. Anadolu'da kendilerini bu işe veren vezirleri sık sık mükafatlandırarak teşvik etti. Savaş teknik müesseselerinin düzenlenmesi. Nizam-ı Cedid ordusunun yetiştirilmesine paralel olarak tophane, tersane ve mühendishanenin de düzenlenmesine girişildi. Tophaneye yalnız para almak için elinden iş gelmez bir sürü aceze ve ameli mandalar doldurulmuştu. Yeni bir kanunname yapılarak bu hususta gereken disiplin sağlandı. Bundan sonra İsveç, İngiltere ve en çok Fransa'dan dökümcüler ve mahir ustalar getirtildi. Ocaklar ıslah edildi. Top dökümünde Fransız toplarının çapları kabul edildi. Tophaneye nizam verilirken baruthanede düzene konuldu. Düzenden önce İstanbul, Selanik ve Gelibolu baruthaneleri acınacak haldeydi. Bu iş için ayrılan para kapanın elinde kalıyordu. Elde edilen barut, şenlik toplarına yetmeyecek kadar azdı. Devlet, harplerde muhtaç olduğu barutu İngiltere ve Hollanda'dan satın almak zorunda kalıyordu. 3. Selim, bu baruthaneleri ıslah ettikten başka yenilerini de açtırdı. Yeni aletler getirtildi. Barut istihsalinde hayvan kuvveti yerine su kuvvetinden istifade edildi. Az zamanda iyi kaliteli barut istihsaline muvaffak olundu. Donanma ve tersane. 3. Selim donanmayı perişan bir halde buldu. Tersanelerin çoğu çalışmıyordu. Gemi yapımı çok düşmüştü. Gemilerin üstünde ve içinde savaşa yaramayan kulübeler ve bölmeler yapmak itiyadı yüzünden mevcut gemiler de işe yaramıyordu. Büyük gemilerin kaptanları deniz harp tekniğinin en basit kaidelerini bilmezlerdi. Bu kaptanlıklar çok kere para kuvvetiyle elde edilirdi. Deniz erleri, tarlasından zorla alınmış köylülerle sokaklardan toplanmış aceze ve dilencilerden ibaretti. Kaptanlar, erlerin maaşlarını dercep etmek için bu usulü ihtiyar etmeyi şahsi menfaatlerine uygun buluyorlardı. Sözün kısası, Osmanlı denizciliğinde düzensizlik, hırsızlık, cehalet, ihmaller, hamiyetsizlik diz boyunu aşmıştı. 3. Selim donanmayı düzene koymak ödevini baş çuhadarı Küçük Hüseyin Paşa'ya verdi. Hüseyin Paşa denizcilik işlerini bir kanunnameye bağladı. Kaptanlar sınavdan geçirildi. Ehliyetsizler atıldı. Deniz erleri için muayene ile alınma ve öğretimle yetiştirilme metodu kabul edildi. Fransa ve İsveç'ten mühendisler getirtildi. Tamamen veya kısmen çalışmaz durumda olan 15 tersane faaliyete getirildi. Bu tersanelerde 45 parça gemi yapıldı. Bu gemilerin subay ve er sayısı 20.495'ti. Sözün kısası, Selim devrinin sonlarına doğru Türk donanması 27 büyük savaş gemisiyle 27 fregattan kurulmaktaydı. General Sebastiani'ye göre bu filo Avrupa filolarının en güzellerindendi. Eğitim ve öğretim. Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim ve öğretimin önderi medreseydi. 18. yüzyılda medresede Yeniçeri Ocağı gibi çürümüş bir durumda bulunuyordu. Bu çürüklük o dereceyi bulmuştu ki onu yakın çağların bilimine ve bilim gereçlerine yetecek bir hale getirmek mümkün değildi. 3. Selim ve yeni düzenin gerekli olduğuna inanmış olan ekibi askerlik alanındaki yenilikler için almış oldukları metodu eğitim ve öğretim içinde yürüttüler. Yani medreseyi kendi haline bıraktılar ve ordu gereçlerini karşılamak üzere bir teknik öğretim kurmaya çalıştılar. Bu alanda çalışmalar daha 18. yüzyılın ilk yarısında başlamıştı. 1. Mahmut devrinde kumbaracı Ahmet Paşa'nın gayretiyle Üsküdar'da bir mühendishane okulu açılmıştı. 18. yüzyılın ikinci yarısında Rus donanmasını Çeşme önlerinde Türk donanmasını batırması ve Rusların Kırım'a göz dikmeleri Osmanlı devlet adamlarına büyük korku saldı. Çünkü imparatorluğun başkenti olan İstanbul, Rus saldırısına artık açık bulunuyordu. Başkentin güvenliği için kuvvetli bir donanma kurmak gerekliydi. İşte böyle bir donanmanın subay ve teknik adamları için Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, Deniz Okulu kurulmuştu. 1773. 3. Selim, Deniz Okulu yanında Kumbarahane ile 1792 Mühendishane-i Berri-i Hümayun, Topçu Okulu'nu kurdu. 1794. Bu okulların kurulmasında yabancı uzmanlardan geniş ölçüde faydalanıldı. Fransa, İsveç, İngiltere ve daha başka Avrupa memleketlerinden mühendis, deniz mühendisi, ustabaşı ve ustalar getirildi. Bunların içinde çoğunluk Fransızlardaydı. Bundan başka 3. Selim'in Fransa'ya sempatisi de vardı. Padişah, kurduğu okulların idaresi için özel bir kanunname hazırlattı. Topçu Okulu'nda Fransızca, mecburi ders olarak bir Fransız öğretmeni tarafından okutuldu. Aynı okul için 400 ciltlik bir kütüphane kuruldu. Bu kütüphane harp sanatıyla ilgili fizik, topçuluk, matematik ve tahkimat konuları üzerinde en güzel Fransızca kitaplarla meşhur Fransız ansiklopedisini içine almaktaydı. Okulun öğrenci sayısı 200 idi. Nizam-ı Cedid devrinde Avrupa'ya öğrenci gönderilmediyse de İngiltere, Fransa ve Avusturya gibi büyük memleketlerin başkentlerine gönderilen Osmanlı elçilik memurlarına gittikleri yerde boş durmayıp dil ve bilgi öğrenmeleri için emirler verildi. 3. Selim devrinde olağanüstü veyahut ikamet elçisi olarak gönderilmiş olan elçilerin yüzlerce sayfa tutan sefaretnameler yazıp saraya sunmalarının sebebi de budur. Yayım. Padişah, ordu ve donanmanın işine yarayacak önemli kitapların Türkçe'ye çevrilmesine ve bastırılmasına önem verdi. Bunun için de ilkin çalışmaları duraklamış olan Müteferrika Matbaasını düzene koydu. Bu matbaada Buğdan Voyvodası Alexander Ypsilanti'nin oğlu Konstantin Ypsilanti tarafından Türkçe'ye çevrilen Fenni Harp, Fenni Lağım ve Fenni Muhasara kitapları bastırıldı. Bu kitaplardan önce İstanbul'daki Fransız elçiliği matbaasında da Türkçe olarak 3 kitap basılmıştı. Bunlardan birincisinin başlığı şuydu: Usuli Ma'arif fi Tertip ül Ordu ve Tahassuniye Muvakkaten min Telifi Delafit Klave el Mürsel min Tarafı Devleti Fransa bi Devlet ül Osmaniye vel muallim fi mühendisane. İkinci kitap da şudur: Usul-i Ma'arif fi veçhi tasnifi sefaini donanma ve fenni tedbiri harekatühüda min telifi deturge min rüesai sefaini devleti Françe. Üçüncü kitaba gelince Elements de la Langue Turquie isimlidir. Müteferrika matbaasının kapanmasından 2 yıl önce Hasköy'de Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'da açılan Mühendishane Matbaası çalışmaya başladı. Bu matbaada elçilik yazmanı olarak 1793'te Londra'ya gitmiş olan Mahmut Raif Efendi'nin Nizam-ı Cedid'i Avrupa'ya tanıtmak maksadıyla yazmış olduğu Tableau de Nouveau Règlement de l'Empire Ottoman isimli kitapla Tuhfe-i Vehbi yayınlandı ve Van Kulu Lügatı'nın 3. baskısı yapıldı. Mühendishane Matbaası'nın çalışmalarda bulunduğu sıralarda Üsküdar'da kurulan Üsküdar Matbaası da her türlü kitap basmaya başladı. Padişah, Türkçe'ye çevirdiği kitapların okunmasını devlet adamlarına her fırsattan faydalanarak tavsiye etmekteydi. En çok Voban'ın Müstahkem Mevkilere Taarruz ve Onları Koruma başlıklı kitabına önem veriyordu. bu kitabın okunmasını emrederken şöyle dediğini görüyoruz. Zira bu kâfirlerin muharebeleri acayiptir. Meydana çıkıp merdane cenk etseler hiç mülahaza etmem. Lakin öyle etmiyorlar. Birkaç sene mukaddem benim tercüme ettirdiğim Vaban Nam kitap müteala olunsa malum olur. 3. Selim devrinde Arapça, Farsça ve Fransızcadan Türkçe'ye kitaplar çevrilmesi ve yabancı dil öğrenen Türklerin yabancı dilde kitaplar yazmaya başlamaları, Türk dilinin bir bilim dili durumuna gelmesi yolunda önemli hareketlerdir. Nizam-ı Cedid devrine gelinceye kadar Osmanlı bilginleri arasında imparatorluğun kuruluşunda Türkçenin büsbütün bırakılarak yerine Arapçanın bilim dili olduğu gibi halk dili olarak da alınmamasına üzülenler çoktu. Halbuki Nizam-ı Cedid'le bu anlayışın silinmeye başladığı görülmektedir. Nitekim Ayıntaplı Asım Efendi'nin Kamu ve Burhan-ı Katı lügatlarını Arapça ve Farsçadan Türkçe'ye çevirmesi, Türk kütüphanesinin zenginleşmesi yolunda bir dönüm noktasıdır. Türkçe'ye yapılan tercümeler henüz halkın anlayacağı dilde yapılmış olmaktan çok uzaktır. Fakat buna rağmen bu tercümeleri bir yenilik olarak kabul etmek gerektir. Çünkü halk diline götüren amaca doğru bir çalışmadır. İrad-ı Cedid Hazinesi. Ordu ve donanmada yapılan yenilikler çok paraya mal oldu. Bu para İrad-ı Cedid adıyla Nizam-ı Cedid'in bir bölümünü teşkil eden özel bir hazineden tedarik edildi. İrad-ı Cedid'in kuruluşu şöyle oldu. Padişah ve ıslahat ekibi günlerce süren görüşmelerden sonra karar verdiler. Tersane, baruthane, tophane, topçu, lağımcı ocakları ve Levent çiftliği bostancıları, Nizam-ı Cedid erleri için olduğu kadar gelecekte devletin yapmak zorunda kalacağı harpler için de normal gelirlerin dışında kaynaklar bulmak gereklidir. Bu yeni kaynakların gelirleri ne darphane hazinesine ve ne de enderun hazinesine konmayacaktır. İrad-ı Cedid hazinesi adıyla kurulacak yeni bir hazineye konulacaktır. 200 bin kese değerinde olması kararlaştırılan bu hazinenin gelir kaynakları şunlardır. Faizi 10 kese olan mığri mukatalardan mahlul olanlar, tütünden, rakıdan, şaraptan, kahveden, istafilina tabir olunan mora üzümünden, yünden, baş hayvanlarından, her sene yenilenen ferman ve beratlardan bir miktar özel resim alınması. Bu gelirlerin hesaplarını görmek için İrad-ı Cedid Defterdarlığı adıyla bir teşkilat kuruldu. Talimli asker nazırının aynı zamanda İrad-ı Cedid Defterdarı olması da kararlaştırıldı. Hazinenin karakteri, önemi ve çalışma şekli bir kanunname ile tespit edildi. Padişah, kanunname hükümlerinin harfi harfine tatbik edilmesine çok dikkat ve itina gösterdi. İdare alanında düzen. 3. Selim tahta çıktığı vakit imparatorluğun mülki idaresini de anarşi içinde buldu. Padişah da herkes gibi anarşiden vezirleri mesul tutuyordu. Vezirlerin tayininde liyakat ve ahlak aranmaz olmuştu. Rüşvet, iltimas, hatır ve gönül vezir tayininde kaide halini almıştı. Bir ile tayin edilen vezirin ilk düşündüğü şey tayin için harcadığı parayı halktan koparmaktı. Soygunculuk memurluğun ilk anlarında başlıyordu. Vezirler memuriyet yerlerinde uzun müddet bırakılmazlardı. Bir eyalet yılda bazen 2-3 vezir değiştirirdi. Bu vezirlerin sık sık yer değiştirmesini ve çok masraf yapmalarını neticelendirdi. Halkın sırtından geçinen yalnız vezirler değildi. Bir nevi belediye reisi veya muhtar demek olan ayanlar da halkı soymakta vezirlere taş çıkartırlardı. Esas ödevleri adalet sağlamak olan kadıların çok kere zulümde en ileri gittikleri görülmüştür. Bu yıkıcı memurlara devletin bazı kötü usul ve kaideleri de eklenmekteydi. İltizam maddesi bunların başında gelir. Mültezimler bir dereceye kadar devletten halkı soymak hakkını satın alan kimseler olarak sayılırdı. Bu manzaranın ortadan kaldırılması için mülki ıslahat yapılması büyük bir zaruret olarak kabul edildi. Anadolu ve Rumeli 28 ile bölündü. Vezirlerin sayısı da buna göre tespit edildi. Ehliyetsiz, derebeyi ve menşei neydiği bilinmeyen kimselere vezirlik verilmemesi, devletin güvenini kazanmış tecrübeli kimselerden vezir tayinini bir kanunname ile hudutlandırıldı. Vezirleri seçme hakkı yalnız padişah ve sadrazama bırakıldı. Vezirlerin memuriyet yerlerinde en az 3 ve en çok 5 yıl kalmaları uygun görüldü. İlçelerde ayanların eskiden olduğu gibi ahali tarafından usul-i idaresinde seçilmesi ve bu seçime valilerin müdahale etmemesi kaide tutuldu. Kadılar, şer'i mazeretleri olmadıkça memurluk yerlerine gitmemezlik etmeyecekler, kanunnamelerin gösterdiği miktardan fazla hiçbir nam ile halktan para almayacaklardı. Timar ve zahmet usulü yeni kanunnamesinde gösterildiği şekilde yürütülecekti. Bu tedbirler mülkiye islahatını eski esasların içinde yapmak ve yalnız bozulmuş olan disiplini tekrar kurmak gibi bir maksatla alınmıştı. Fakat disiplin her şeyden önce şekilden ziyade zihniyette aranması gereken bir şeydi. Bu itibarla eski ve çürümüş bir zihniyete aşılanacak yeni tedbirlerin önemi ne olursa olsun, istenen istikamette tam bir başarı sağlamak mümkün olamazdı. Öteki alanlarda olduğu gibi, mülki alanında da yeni düzenin güdük kalması mümkündü. Ekonomi ve ticarette yenilikler. İktisat ve ticaret alanında yapılan ve yapılmak istenen yenilikler, imparatorluğun ve devrin ihtiyaçları yanında çok silik kalır. Belli başlı tedbirler arasında tasarruf teşebbüsü vardır. Osmanlı Devleti bu sıralar Hint, İran ve Frankistan'dan gelen kumaşların istilasına uğramış bulunuyordu. Padişah, devlet parasının dışarı çıkmaması için memlekette yapılan kumaşların ve en çok Ankara ile İstanbul'da yapılanların kullanılmasını vezirlerine tavsiye ediyor ve bu yolda da kendisinin örnek alınmasını istiyordu. Bundan başka, bayramlarda büyük devlet memurlarının meratip silsilesine uygun olarak birbirlerine vermek zorunda oldukları hediyelerin de verilmemesini emrediyordu. Köklü bir iktisat teşebbüsü İstanbul'un un ihtiyacını sağlamak için yapılmıştı. Zahire toplamak, saklamak ve dağıtmak işi tüccarın elinden alınarak devlete verildi. Bu işle uğraşmak için bir hububat nazırlığı kuruldu. Hububat Nazırlığı için müstakil bir hazinede kuruldu. Sermayeden hasıl olan faiz, zahire işlerinin tedbiri için kullanıldı. Fakat faiz miktarı ihtiyaçtan fazlaysa sefer için İrad-ı Cedid hazinesine gönderildi. Ticaret alanında alınan tedbirler de tamamen disiplinsel mahiyettedir. Osmanlı riayasından bir kısmı, devlete vergi vermemek için yabancı devletlerin hizmetine konsolos veya elçi tercümanı diye kaydoluyorlardı. Bazı Osmanlı riayası da doğrudan doğruya yabancı tabiiyetine girerek kapitülasyon haklarından faydalanıyorlardı. 3. Selim, ahiretnamelerde yazılı sayıdan fazla tercüman kullanmamalarını yabancı elçilerden istediği gibi, hakkı olmadan tercüman vesikası kullananlar araştırılarak vesikaları ellerinden alındı. Bundan başka Avrupalı tüccarların imparatorluğun iç ticaret alanında iş yapmalarının önüne geçildi. Osmanlı ve Rum reayasının gemilerine Rus bayrağını çekerek sefer ve ticaret yapmaları yasak edildi. Osmanlı ticaret filosunun çoğaltılmasıyla ticaret alanında geniş ölçüde bir kalkınmaya ihtimal verildiği için büyük devlet adamlarının birer gemi satın alarak işletmeleri de karar altına alındı. Bütün bu tedbirlerle Osmanlı iktisiyatında gerçek bir düzen sağlanamadı. Bununla beraber hükümet, iktisat konularının önemini kavramış olduğunu bu silik tedbirlerle de olsa göstermiş oldu. Siyaset ve diplomasi alanında yenilik. 3. Selim'e gelinceye kadar Avrupa'nın Hristiyan devletlerini aşağı görme telakkisi Osmanlı devlet adamlarında hakimdi. Bu devletlerden herhangi birisiyle eşitlik şartları içinde siyaset anlaşmaları yapmak din inanlarına aykırı sayılırdı. 3. Selim ve yardımcıları olaylara realist bir gözle bakarak devletler arası münasebetlerde Osmanlı Devleti'nin kendi kendine yetemeyeceğini anladılar ve İslam telakkilerine uymamasına rağmen Hristiyan devletleriyle karşılıklı esaslara dayanan anlaşmalar yapmaya başladılar. Napolyon'un Mısır istilası münasebetiyle bir taraftan Osmanlı Devleti ile Rusya, diğer taraftan Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında yapılan anlaşmalar bu kabildendir. Artık Osmanlı Devleti için muvazene siyaseti başlamış demekti. Şüphesiz bu yepyeni bir siyasi düşüncedir ve imparatorluğun dağılma devrinin başında kabul edilmiş olması bu dağılmayı güçleştiren amillerden olmuştur. 3. Selim devrinde alınan Avrupalı bir usul de daimi elçilikler kurulmasıdır. Şöyle ki Avrupalılar yüzyıllardan beri Osmanlı İmparatorluğunda daimi elçilikler bulundurdukları halde Osmanlı Devleti türlü sebeplerden dolayı Avrupa'da elçi bulundurmaktan çekinmiştir. 3. Selim Avrupa usullerini memlekete getirmeye karar verdikten ve yine bir Avrupa usulü olan muvazene siyaseti prensibini kabul ettikten sonra Avrupa'yı tanımak gereğini duydu. İşte bunun bir neticesi olarak daimi elçilikler kuruldu. İlk daimi elçilikler Viyana, Berlin, Paris ve Londra'da açıldı. Buralara gönderilen elçiler 3 yıl elçilik yapmaya mecburdular. Siyaset ve diplomasi alanında yapılan bu yenilikler Osmanlı İmparatorluğu'na Batı tesirlerinin sızmasını çok kolaylaştırdı.